Allah nasip ederse yarın akşam Mekke'de olacağız. Mekke-i Mükerreme biliyorsunuz. Allah-u Teala tarafından Ümmül Kura diye adlandırılmış bir yerdir. Ümmül Kura bizim Türkçemiz, Türkçe olarak ana kent diye isimlendirebileceğimiz bir şehir anlamına gelir. Ana kent. Nerenin ana kenti? Bütün dünyanın ana kenti. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme yapılan hesaplara göre kara parçalarının merkezini oluşturuyormuş. Öyle anlatıyorlar bu işi bilenler. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine de tamamen uyuyor. Mekke-i Mükerreme'yi öne çıkaran yer de Kabe-i Şerif'tir. Kabe, yeryüzünün ilk kamu binasıdır. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 96. ayeti olacak galiba. Orada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâs. İnsanlar için kurulmuş ilk beyt. Beyt yani üstü kapalı, gece içerisinde kalmaya imkan veren bir bina anlamına geliyor. İnsanlar için yapılmış olan ilk beyt lellezî bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemîn. Elbette ki Bekke'de olandır. Bereketli ve bütün aleme bir hedef gösteren şey, merkez. Hedef gösteren dediğimiz zaman hemen hatırlamanız lazım, kıble demektir. Yani herkesin kıblesi, yüzünü çevirdiği yer. Şimdi kamu ifadesini kullanmamızın sebebi şu, insanlar için yapılan. Kendiniz için yaparsınız da ama herkes için yapılan dediğiniz zaman kamu binası haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla yeryüzünün ilk vakıf binası da orası olur. İlk binayı kim yaptırmış olur? Elbette ki ilk insan yaptırmış olur, Adem Aleyhisselam. Onu inşallah Mekke'deki sohbetlerimizde anlatmaya çalışırız yerlerine gittiğimiz zaman. Zannedersem Harun Hoca'da yeni bilgiler var gibi düşünüyorum ama o Arafat'ın, Adem Aleyhisselam'ın ilk bahçesi olma ihtimali çok yüksek yani. Yani işte oradan deliller falan, yani ayet-i kerimeler baktığımız zaman ben öyle anlıyorum doğrusu. Harun Hocam da tabi dediğine göre demek ki o da öyle anlıyor. Adem Aleyhisselam'ın bahçesi, yani cennet diye vasıflandırılan, çıkarıldığı bahçe çok büyük bir ihtimalle Arafat'tır. Niye? Çünkü ondan sonraki şeyler %100 şeye uyuyor, tariflere uyuyor. Adem Aleyhisselam yeryüzüne dünyanın en bilgili insanı olarak gelmiştir. Çünkü Allah-u Teala eşyanın bilgisini ona öğretmiştir. Yani hangi şey neye yarar, nasıl kullanılır? Herhalde yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan daha bilgili bir başka insan gelmemiştir diye düşünüyorum ben şahsen. Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman öyle anlıyorum. Dolayısıyla ilk binayı onun yaptırması son derece normaldir. Şimdi bu ilk bina Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği bilgiye göre uzunca süre, yani ilk andan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesine yakın bir zamana kadar yeryüzünde insanların kıblesi. Kısa bir süre kıble Beyt-i Makdis'e çevrilmiş. Onu da Allah-u Teala Bakara 143'te diyor ki: "Ve ma ce'alnel kıblete elleti kunte aleyha İlla linaleme men yettebiur rasulü mimmen yenkalibu ala akideyi. Kıbleyi bu şekilde yapmamız, yani bir süre Kudüs'e doğru yapmamış olmamız, sadece yapmış olmamızın sebebi bu Resul'e kim uyuyor, kim gerisin geri dönüyor, onu ortaya çıkaralım, öğrenelim diye. Şimdi bu, o ilk bina hac ibadetinin yapıldığı ilk yer aslında. Hac suresinin 28. ayetinden anladığım hac ibadetinin 28 ve devamı ayetlerinden hac ibadetinin bütün nebiler tarafından insanlara bildirilmiş olmasıdır. Çünkü orada İbrahim Aleyhisselam Kabe'ye gelip binayı yükseltiyor. Sıfırdan yapmıyor. Sonra da ya Rabbi bize bir ibadet yap da işte şu Kabe'de bunu oluşturalım demiyor. Dediği şu, ibadet yerlerimizi bize göster diyor. Nasıl Kabe'nin yerini gösterdiyse ibadet yerlerimizi gösterme demek var ama kaybolmuş. Kabe'nin yeri de kaybolmuştu. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi tamamladığında Allah-u Teala diyor ki وَاَذِّنْ فِنَّاسِ بِالْحَجِّ. İnsanlar içinde haccı ilan et. Yani insanlara size hac farz olmuştur demiyor yani. İşte hac diye bir ibadet var, gelin şöyle şöyle yapın diye demiyor. Sadece ilan et diyor. Yani haccın yapıldığı yerler artık ortaya çıktı. Peki ilan et dedikten sonra ne diyor? يَكْتُوكَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Yürüyerek gelirler, binili olarak gelirler ve yorgun, bitkin binekler üzerinde gelirler. Tamam. يَكْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ. O derin vadilerin hepsinden aşarak gelirler. Şimdi tekrar başa dönelim. Mekke ana kent. Dünyanın merkezi. İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'ye geldiği tek bir yol var. İşte Filistin'den Mekke'ye gelen yol. O fecci amiklerden sadece bir tanesi. Derin vadilerden. Peki bütün derin vadilerden deyince şöyle bir Mekke'nin çevresini bir daireyle çizin. O zaman Mekke'nin 360 derecelik çevresinden Mekke'ye gelen bütün yollardan insanlar gelecek demektir. Biz o devirdeki bir tek, hatta iki tane nebiden haberdarız. Birisi İbrahim Aleyhisselam, birisi Lut Aleyhisselam. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenler var. Ama diğer taraflardaki nebiler kim? Onu Kur'an-ı Kerim bize bildirmiş değil. Ama buradan şunu anlıyoruz ki Mekke'nin 360 derece çevresinde bulunan bütün bölgelerde, yani dünyanın her yerinde insanlar oraya hacca gelmiş olmalılar. İşte böyle bir mekana biz yarın inşallah gideceğiz. Allah nasip ederse. Orada biz umre yapmak için gideceğiz. Hac ve umre. Şimdi burada insanlara hacca çağır diyor. Umre de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلّٰهِ. Allah için haccı ve umreyi tamamlayın. Bakara 196. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيَعْتَمَرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَضَّوُفَ بِهِمَا. Safa ile Merve, Allah'a kulluk kulluğu gösteren simgelerdendir. Kim haccı, hac ya da umre kastıyla Kabe'yi ziyaret ederse O ikisi arasında sahi etmesinde bir günah yoktur. Çünkü Mekkeliler oraya put koymuşlardı iki tarafına. Müslümanlar onu günah sayıyorlardı. Allah-u Teala bu günah değildir diye önce bildiriyor. Sonra da tamamlayın diyerek onu farz kıldığını ifade ediyor. Dolayısıyla umre de Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ibadettir. Hac da Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ibadettir. Her ikisinde de Kabe-i Şerif'in ziyareti olmazsa olmaz şarttır. Her ikisinde de Safa ile Merve olmazsa olmaz şarttır. Hacda farklı görevler biniyor. İşte Arafat'ta vakfe, Müzdelife'de vakfe, şeytan taşlama ve hac zamanında kurban bayramı kurban. Hac kurban diye bir kurban yok. Onu da bu arada size söylemiş olayım. Kurban bayramı kurban. Kurban bayramı, o hacca gidenler o kurbanı orada keserler. Neyse, şimdi bu konuda ayrıntılı bilgi isteyenler için bizim sitelerde bol bol bilgiler var. Onları isteyen okuya dinleyebilir. Şimdi umre niyetiyle yola çıkıyoruz. Bu farklı bir ibadet. Dolayısıyla belli bir noktadan itibaren insanlar ibadete konsantre olmaya başlıyorlar. İşte o noktalara mikat deniliyor. Biz de Medine'den çıkarken bir mikat yeri var. Orada ihrama gireceğiz. İhrama girmek ne demek? Şimdi sen şunu. Bu ne? İhram. Kim giyecek bunu? Erkekler. O zaman siz yandınız. Siz ihrama girmiyorsunuz. İhram bu değil. İhram demek harama girmek demektir. Peki haram ne demek? Biz harama mı sokacaksın diyebiliriz. Haram demek yasak. Şimdi yasakları çiğnediğiniz zaman günah işlemiş olduğunuz için haram oluyor. Mesela içki içmek yasak, içersen harama girmiş oluyorsun. Namaz kılmamak yasak, kılmazsan harama girmiş oluyorsun. İhrama girdiğiniz zaman da yasaklar başlıyor. Yani başka zaman yapabileceğin şeyler artık yapamıyorsun. Mesela namaz kılmak için ihrama gireniniz var mı hiç? Namaz kılmak için ihrama giriyor musun? Var mı? Yazık, hiçbiriniz namaz kılmıyormuşsunuz. Herkes giriyor da
mecbur. Hocam Allah'a ekber dediğinde haram başlıyor.
Evet. Mustafa Bey'in dediği doğru. Allah-u Ekber'in adı nedir biliyor musunuz? Tahrime tekbiri. Yani ihrama girme tekbiridir. İhrama girme tekbiridir. Şimdi Allah-u Ekber dedim. Baktın canın su istiyor, burada da güzel bir su var. Ya harbi çocuklar, nasip etsin iç. Diyebilir miyim? Derim de namazım olmaz, namazım gider. Yani bunu demek yasak. Allah-u Ekber diye namaza başladım, yasaklar başlıyor değil mi? İşte o da ihrama girmek oluyor. Yiyemezsin, içemezsin, konuşamazsın. Böyle canın istediği yere gidemezsin. Belli bir disiplinde ibadeti bitirmen lazım. İşte bu onun, yani o ibadetin yasaklarına girmek demektir. Peki neyle giriyoruz? Niyet ediyoruz önce. Niyet ettim ya Rabbi demek değil. Mesela sizin ne zamandan beri umreye gelme niyetiniz vardı? Epey bir zaman önce.
1,5 ay.
Bu niyeti ne zaman gerçekleştirdiniz? Parayı yatırdığınız zaman değil mi? Peki parayı yatırırken niyet ettim umreye dediniz mi? Gerek var mı? Niyet karar vermek. İçten. İçten yaptığınız, içten verdiğiniz karardır. Onun için namaz kılmaya karar verdiğiniz zaman abdestinizi alıp da kıbleye döndünüz mü tamam niyet etmişsinizdir. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için şu namaz demenize hiç gerek yok. Niyet insanın kalbinde olandır. Şimdi o niyeti yaptınız, namaza başlamış olur musunuz? Olur musunuz? Olmaz. Ne yapmak lazım? Allahu Ekber. Tahrime tekbirini almak lazım. Allahu Ekber dediğin an namaza başlamış olursun. İşte hac ve umrede ihrama girmek için niyet şart. Yani umre görevine başlıyorum diye niyet edeceksin. Yani içinden karar vereceksin. İşte ben niyete nasıl yapacağım niyeti bana bir okuyun. Kardeşim ne demek nasıl yapacağım? Niye geldin buraya? O, tamam işte yapmışsın zaten niyeti. Nasılı masılı yok bu iş. Şimdi ondan sonra Allahu Ekber diyeceksin. Onun Allahu Ekber'i ne? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Yani emret Allah. Hani askeriyede şey yapar ya komutan Mehmet'tir. O ne yapar? Emret komutanım diye hemen esas dönüşe geçer. İşte lebbeyk de o manaya geliyor. Ya Rabbi sen misin? Bize böyle bir görev yükledin. Emret. Göreve hazır. Yani sana teslim oldum. O anda komutan Mehmet'e yat sürün dese elbisen pislenir diyebilir mi?
Evet.
Diyemez. İşte lebbeyk dediğiniz andan itibaren Allah o görevle ilgili ne emretmiş onu yapacaksınız. İşte o zaman ihrama girmiş oluyorsunuz. Yani bu elbise ihram değil. Namaza durduğunuz zaman istediğiniz elbiseyle namaz kılabiliyor musunuz?
Hayır.
Bir, elbise temiz olacak. İki, edep yerlerinizi kapatacak. Kadının giydiği elbiseyle erkeğin giydiği elbise aynı mı? Namaz için. Aynı değil. İşte umrede de öyle. Hacda da öyle. Şimdi kadın için ayrıca bir elbiseye hiç gerek yok. Evet ama girmemiş mi? Girmiş. Rengi ne olacak? Hangi rengi beğeniyorsa olur. Yok işte bizim mahalleden birisi gitmiş de şu renk. Beğeniyorsan ki onu giy. Yani onu beğeniyorsan onu giy. Yok ben böyle giyim. Tamam başka renk giy. Hiç önemli değil. Erkekler için de bu işte az önce çıkardığımız iki parça havlu. Yani beden aşağısı bir parça havluyla sarılacak. Peki alttan bir şey giyinilecek mi? Bizim mezheplere göre giyilmez. Ama Ayşe validemiz hacca giderken birisi rüzgar mı esmiş? Hocam siz daha iyi hatırlarsınız. Şehre binerken miydi? Bu halde geçiyor. Tübban yok mu diyor altında. Edep yeri görünüyor da sen niye tübban giymedin diyor ona. Tübban bize hangi kelimeyi hatırlatıyor? Tuman. Senin tumanın yok mu? Demiş oluyor. Hani sen alttan giydiğin altta niye bir şey giymedin demiş oluyor şeye. Bu halde geçecek bu hadis-i şerif.
Şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey de var. Şöyle bir hadis de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı sırasında. Biri geliyor diyor ki ya Resulullah işte önce yapmam gereken şeyi şundan sonra yaptım. Olur diyor. Biri geliyor, sonra yapacağım şeyi önce yaptım. Olur diyor. O gün diyor, kim geldiyse hepsine olur dedi diyor. Hiçbirisine hayır demedi diyor. Bu da az önce hocanın söylediğini
değil. Bir de şey söyledi, o Arafat'ta giyeceklerle ilgili de bir şey var. Onu hatırlıyor musun?
Onu hatırlıyorum.
Neyse.
Ben bunu burada bulabilirim inşallah. Şimdi eğer bu iki parçayı şey bulamazsa bir insan pantolonu da giyebilir. Yani ona sirval diyor Araplar. Sirval, serabil. Sirval bize hangi kelime hatırlatıyor? Arapçayı da yuttunuz kardeşim iki dakikada yani. Her şeyi biliyorsunuz siz de. Size kışak sizin yanında da konuşmak olmuyor.
Arabistan'dayız ondan olabilir.
Ha olabilir evet. Çevreden istifade etmiş olabilirsiniz. Şimdi bu iki parça elbiseyi erkekler giyiniyor. Neden giyiniliyor? Yani Allahu Ekber diyerek namaza başladığın zaman o giyimin kuşamını istediğin gibi nasıl yapamıyorsan burada da aynı. Burada da aynı. İşte koku sürünemiyorsun. Peki başlamadan önce koku sürünmüştüm ne olacak? İyi yapmışsın. Peygamberimiz öyle yapardı. Hatta başına sürdüğü koku ihrama girmeden önce onun parlaklığı yolda giderken gözüküyordu değil mi hocam? Hatırlıyor musunuz? Evet. Yani ihrama girdikten sonra süremezsiniz de yani mesela namaza başladıktan sonra şuradan bir koku getir başıma süreyim de diyemezsin. Onun gibi bir şey yani. İhrama girmeden önce sürebilirsiniz. Problem yok. Ama ihrama girmeden önce girdikten sonra süremezsiniz. Peki kokulu sabun kullanabilir misiniz? Soru. İhramdayken.
Hayır.
Bak kardeşim bir karar verin. Biriniz bundan evet, bundan hayır.
İhramdan önce kullanılır
mı? İhramdayken.
İhramdayken kullanamaz.
İttifak hasıl oldu. Tamam. O zaman ben size şey yapayım. Şimdi bir yere güzel kokulu gitmek için sabun alıp yakanıza falan sürüyor musunuz?
Daha neler?
Sürüyor musunuz? Sürmüyorsanız o zaman o koku sayılmaz. Sabundur. Ona bir şey olmaz. Ya sen eğer sen öyle yapıyorsan mesela bir yere parfümle gideyim diye elbisene sabun sürüyorsan kullanma. Tamam. Şimdi ya biraz fazla abartıyor bazıları. Yok efendim kokulu meyve yedirmiyorlar. Tamam. Yemeyenler yemesin bana yedirsin. Bu tip şeyleri söyleyenler diyor, hoca yasakladı diyorlar, tamam iyi, bana getirin diyor, bu yemesin. Peki, ayakkabı ne olacak? Ne yazıyor şey kitabında?
Dikişsiz
olacak. Dikişsiz ayakkabı mı olur? Ya bu dikişsiz kelimesi var ya, ne Resulullah'ın sünnetinde vardır, ne sahabede, sonradan birisi çıkarmış, Bayağı da tutmuş yani. Demek ki iyi becermiş adam.
Ben dikişli getirdim.
Aa, o zaman sen çökeceksin.
İp bağlar.
Ya dikişli, dikişsiz diye bir şey yok. Şimdi, dikiş dediğiniz nedir? Bak burada denizli var ya. Şimdi beni konuşturuyorsun, sen konuşacaksın kardeşim. Dikiş dediğimiz, iğnenin arkasına takılan ipliğin, bir kumaşın alttan girip üstten çıkması değil mi İsmail? Yani şimdi bunlar dikişsiz mi? Sen şimdi bunun şeyisin, uzmanısın.
Bayağı bir iğne var.
Bayağı bir dikişli yani. Yani bunun manası ne Allah'ın seversin? Şimdi burada bütün mesele yani bununla alakalı olarak onu şey yapmış olmanız. Yok efendim acaba ayakkabımda dişi olursa olur mu bilmem hiç onlara gerek yok. Şimdi ayakkabıda şart olan ne?
Önü
açmaz. Önü açmaz. Niye? Ayağın terlemesin diye değil mi?
Ha? Olabilir.
Peki ayağı terlemeyenler ne yapacağız? Söz diyelim mi açmaz? Bak şimdi Diyanet'in şeyinde üstü açık olacak. Üstü ve arkası açık olacak diyor. Yani öne arkası demesine dua edin yani. Şimdi üstü ve arkası açık ayakkabı. Nasıl bir şey? Ayağınızın altına yapıştıracaksınız. Şimdi bu hakikaten trajikomik bir olay. O üstü ve arkası dedikleri nedir biliyor musunuz? Şimdi caiz mi ya buraya şey yapmam ama hoca bize karşı ayıp ediyor demeyin ha. Bak karışmam. Şimdi şu benim ayağım. Yani yanlış değerlendirmeyesiniz mi? Ya sizin görmeniz de gerekmez. Keşke bunlar görüyor sizin yerinize. Şimdi üstü denen, şimdi kendi ayaklarınıza bakın. Ayağınızın bileğiyle ayak parmak ucunun ortasında bir şişkinlik vardır. Bakın ayaklarınıza. Caizdir, hiçbir sakıncası yok. Bakın, görün yani, orayı görün. Orada bir çıkıntı var. Tamam mı? Şimdi, mesela orada kemik var mı Ahmet Bey? İki tane kemik var değil mi orada? Eklem. İki tane kemik var tam orada. Birbirine eklenmiş. Şimdi Kâb kelimesi geçer şeyde. وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبِي şeyin Maide suresinin 6. ayetinde ayaklarınızı Kâb'lara kadar. Hep bak gördünüz değil mi ayağınızın üzerindeki o şişkinliği? Tamam. Orada iki tane eklem kemiği vardır. Ayaklarınızı Kâbe'ine kadar mesedin ayeti var ya. Bu Kâbe'nin neresi? Kâb kelimesinin anlamı tümsek demektir. Kâbe'ye de orada yerin üzerinde böyle bir tümsek gibi durduğundan dolayı Kâbe denir. Mesela küp kelimesi de oradan gelir. Küp. Küp, biz küp diyoruz ya. Arapçadan yani. Mükâb derler. Yani Kâbe gibi. Şimdi dörtgen ya. Şimdi ayağın üzerinde de bir tümseklik yapıyor orası. Az önce gördüğünüz gibi. Şeyler, Şiiler ayaklarını meshederken oraya kadar meshederler. Yani biliyorsunuz onlar ayaklarını yıkamazlar. Çok yakında siz de başlayacaksınız yıkamamaya. Çalışmalarımız bittiği zaman. Şimdi böyle meshederler ayaklarını oraya kadar. Oraya kadar meshederler. Onlar oraya Kâbe'ye inerler. Sünni alimlerden de İmam Muhammed oraya Kâbe'ye in demiş. Peygamberimizin hadisinde de İşte ayakkabı bulamayan meslerini Kâbe'ye kadar kessin diye bir ifade var. Şimdi Kâbe'ye derken orası diyor bazıları. Üstü dedikleri yer oradır. Sen şimdi öyle mi anladın usta? Üstü açık olsun dedikleri yer işte oraya Kâbe'ye dedikleri için ora açık olsun diye düşünüyorlar. Halbuki Ehl-i Sünnet uleması nereye Kâbe'ye indir? Şu ayak bileğindeki incik kemiklerine. İki tarafa çıkık kemikler var ya. Resulullah'ın hadisinde söylenen odur. Yani şu iki kemiğin açıkta kalması. Peki o zaman ben bu ayakkabılarla ihrama girebilir miyim?
Çorap giymişler. Bazını kesersen şu kenarından.
Yok, kemikler açıkta. Sen görmüyorsun diye. Bak bu taraftan görüyorlar. Oradan da görüyorlar. Kemikler açık da. Dolayısıyla iskarpinlerde oralar açık olur zaten. Botlar da kapalı olur. Tamam. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda iki tane konuşması rivayet edilir. O ikinci konuşma birisi İşte buradan ihrama gireceğiz. Zülhuleyfe'de yaptığı konuşmadır. Birisi de Arafat'ta yaptığı konuşmadır. Zülhuleyfe'deki yanlış hatırlamıyorsam Abdullah bin Ömer rivayeti olacak. Yani isimler aklımda kalmıyor. Bir de hadiste olmamaktan kaynaklanan bir şey de var. Ben öyle hatırlıyorum hocam. Öyle doğru değil mi? Abdullah bin Ömer rivayeti olacak. Ama Arafat'ta yaptığı konuşmayı O da bunu bir kişi duymuş. Yani bize rivayet eden bir kişi. Arafat'ta yaptığı konuşmayı çok kimse rivayet etmiş. Orada diyor ki eğer ayakkabı bulamıyorsanız mesk giyin diyor. Orada kapalı olabilir diyor. Ayakkabı dediği de ne? Sizin ayağınızdaki şeyler. Benim ayağımdaki ayakkabılar. İlla terlik giyeceksiniz diye bir şart yok. Ama işte bizim zavallı hayatında terliği evin dışında giymemiş olan adamları burada illa da terliğe mecbur ediyorlar. Ondan sonra bizim kayınbirader Kadir Hoca gibi ayaklarını yaralıyorlar yani. Ayağı yaralanmış. Diyor ki bant vursam kurban gerekir mi? Bir tane değil ki bir sürü kesmem lazım. Şimdi evet demek ki ayakların üstü, önü, arkası açık olacak diye bir olay yok. O arkası derken kastettikleri de odur ama enteresan bir şey. Bunları kitaplardan tercüme ederler. Tercüme ettikleri zaman da çoğu zaman o işin arka planını bilmedikleri için yani bu söz hangi delillerden kaynaklanmış diye bilmedikleri için tercümeyi de işte böyle yaparlar. İşte birisi üstüne topukları açık olacak der. Eyvah affedersiniz at nalı gibi ayağımıza bir şey yapıştırmak lazım diyeceksiniz. Başka şekilde olmaz. Ondan sonra birisi de der ki işte önü arkası açık olacak. Onda herhalde ancak bir terlik olur diye düşünürsünüz. Başka bir şey olmaz. Neyse. Demek ki Resulullah'ın şart koştuğu ayak bileğindeki iki kemiğin açık olmasıdır. O Zülhuleyfe'deki rivayettir. Hanefiler onu almışlardır. O şeydeki Arafat'taki rivayet daha güçlüdür. Malikiler onu almışlardır. Evet. Şimdi ayakkabıyı da giydik. Ne kaldı geriye?
Çorabı
çıkarmak. Çorabı çıkarmak. Çorabı bir şey değil. Ha, kemer. Vallahi kemer takmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen istemeyen durumlar ortaya çıkıyor.
Orada bile. Hocam geriye nasıl kaldı?
Hocam omuzun açık kalması.
Efendim?
Omuzun açık kalması var.
Omuz açık kalır. Hava serinse problem yok. Ama güneşliyse yanlarız. Evet. Şimdi omuzları açık tutma meselesi sadece İlk tavafta yani farz tavafın ilk üç şartında müstahap sünnet olarak değerlendirilir. İlk şart dediğimiz Kabe'nin etrafında bir dönüşe bir şart denir. İlk üç dönüştedir. Onun dışında yok. İlk üç dönüşten sonra artık omuzunuzu örtebilirsiniz. Şimdi niyet ettik. Tabi bu ihramı da boşuna almadı Abdurrahman Hoca. Bir de giyiniş şekli var. Böyle kendinizi dar etek giymiş kadınlar gibi ya da şey nedir Japon kızlar gibi böyle bir giyecek haliniz yok yani. Bak işte Abdurrahman Hoca tarif ediyor.
Sadece tavaf esnasında İlk üç şartta sağ omuzum açık, şu vaziyette. Evet. Bu vaziyette şey yapacağız. Üç şart bittikten sonra omuz kapatılır ve devam edilir.
O kadar.
Bu kadar.
Tamam.
Sünnet olan o. Alt tarafı da şimdi.
Tamam. Şimdi alt tarafın da bağlanmasının bir usul var adamın. Bak buna çok dikkat edin. Bu son derece önemli. Şu iki ucu böyle yapacaksınız pileli olacak. Tamam mı?
Evet.
Bu çok mühim çünkü rahat yürümenizi sağlar bu. Ne yaparsanız yapın açılmaz burada ve çok rahat yürürsünüz. Aşk ile şevk ile hulusi kalbiyle bir peki yapar mısın? Evet iki ucu birleştiriyorsunuz. İkinci hareket bunu buraya. İkinci harekette, üçüncü harekette tamam. Üç harekette tamam oluyor.
Üç etek oluyor.
Sakın iki harekette tamamlamaya kalkmayın.
Sonra şöyle aşağı doğru bakın.
Sonra onu aşağıya doğru güzelce.
Sıkıca.
Şey yapıyorsun, dürüm gibi.
Kemer, Kemeri takarsınız, kemerin üzerinden.
Bu da, bunu, kemeri hiç takmasanız da bu açılmaz yani. Tecrübeyle sabittir. Ama tabii kemeri takmanıza büyük fayda var. Çünkü cep telefonunuzu nereye koyacaksınız? Tuhafiyle birden bir şey gelse, telefon gelse ne cevap vereceksiniz değil mi? Evet, işte bu kadar. Ölürsen hiç kemerlemeye gerek kalmaz.
Hazır var.
Hazır. Gerçi yıkamaya ihtiyaç olur ama olsun. Şimdi, tabii baş açık kalıyor. Ayakta dediğimiz gibi çorapsız. Hanımlar için değil, bu tabii erkekler için. Orada ondan sonra yani lebbek diyerek ihrama girdik. Sonra yolda yola çıktık gidiyoruz. Şimdi mesela Allahu Ekber dediniz, namaza başladınız. Artık selam verene kadar bir daha Allahu Ekber demezsiniz değil mi? Bak kafayı sallıyor. Sen biliyor musun namaz kılıyorsun? Her bir harekette Allahu Ekber dersiniz değil mi? Şeyde de, lebbeyk'te de her bir durum değişikliğinde lebbeyk. Tamam mı? Her bir durum değişikliğinde lebbeyk. Yani birisini bir kafireyle karşılaşıyorsunuz. Ne bileyim, yani yeni bir hal ortaya çıkıyor. Yani rükûya, secdeye şey yaparken eğilmede, kalkmada şey yapıyoruz ya, zikirler yapıyoruz ya. Bunun zikri de lebbeyk. Yani her fırsatta lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Ben bunun Arapçasını söylemek zorunda mıyım derseniz değilsiniz. Türkçe mealini ezberleyin, söyleyin. Çünkü asıl olan Cenab-ı Hakk'a bağlılığınızı bildirmenizdir. Şimdi az önce dedik ki asker gel buraya dedi, adam dilini anlamıyor. Emret komutanımı ezberleseler bile ne demek olduğunu bilmez. Emret komutanı ne demek? Dolayısıyla burada anlamını da söyleyebilirsiniz. Çünkü esas olan o zikri, zikir dediğimiz şey de, yani zikir kelimesinin anlamı, onun anlamını kafaya yerleştirip kafada tekrarlamaktır. Anlamını anlamadıysanız ona zikir denmez, ona ezber denir. Ha, buyurun. Ahiret kelamı konuşabilirsiniz tamam. Ya bir şey olmaz. Onun için diyorum telefonu yalnız alın diye. Yok. Tavaf sırasında konuşulabilir. Sadece imam şey ibadet açısından ben namaza benzetiyorum ki aklınızda kolay kalsın. Değil mi? Orada tavaf sırasında yapacağınız en güzel şey dua etmektir. Duada da yapacağınız şey içinizden geldiği gibi Cenab-ı Hakk'a yalvarmaktır. Alıp mesela Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri var. Tavsiye ederim. O dua ayetlerinin mealini kendini değil. Mealini okuduğunuz zaman kendi içinizden yeni istekler ortaya çıkar zaten. O sizi içinizi şey gibi bir kaynak suyu gibi kaynatır ve çok zevkli, çok güzel bir tavak yapmanızı sağlar. Bu ayetlerin meallerini okuyun. Ondan sonra anlayan Kur'an-ı Kerim meallerinizi, meallerini okuyun. Orada dua edersiniz, oradaki istekleri şey yapar. Çünkü o heyecanla insanlar ne isteyeceğini unutabilir. Çünkü kalabalık oluyor. Şimdi
var mı?
Yok kardeşim, o ne minute, ben tam İngilizcen tam aslını söylüyorum, sizin gibi değil. Şimdi demek herkes benim susmamı bekliyormuş. Şimdi Mustafa Bey diyor ki ayet-i kerimede Allah-u Teala وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى diyor. İbrahim'in makamını musalla yapın. Emri veriyor. Bu neresidir diye soruyor. Bu makam kelimesi Arapçada çoğulu olmayan bir kelimedir. Tekil manasında da kullanılır, çoğul manasında da kullanılır. İbrahim'in durduğu yerler manasına gelir. İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet için durduğu yerler.
Orada bir cam konusu falan yapılmış
mı? Arafa, yok, orası değil. Orası değil. İşte o makam İbrahim dedikleri yer hariç.
Her yer. Her yer mi?
Yani orada da durmuş olur elbette yani. Ama yani Kabe'yi tavaf etmiş, Safa Merve arasında sahi etmiş, Arafat'ta vakfe yapmış, bina müzerde bunların tamamı. Evet, bunlar tamamı makam İbrahim'dir. Evet.
Hocam dua da
o dua hac yapanlarla ilgili. İşte biz de umre yapan olarak iki yerde yapıyoruz. Onların ikisi de makam İbrahim'dir. Evet. Söyle
Türkiye'den
işte umreler tavaflar ısmarlandı. Başkalarımız adına yapmakla alakalı öğrenmeye çalışıyorum. Yani şundan da bundan. Valla o ısmarlayan adamlar var zannettikleri için ısmarlamışlardır. Dersiniz ki kalmamıştı. Olsa dükkan sizin. Yani size mi esir giyeceğiz kardeşim? Yok. Yani bir tane anneye babaya siz dua edeceksiniz. Annenize, babanıza, geçmişlerinize, evlatlarınıza orada dua edeceksiniz. Yapacağınız olur. Başka bir şey yok. Evet. Fihi ayatun beyinatun. Evet. Peki sen Arapça biliyorsun, sana anlatayım bak. Şimdi fihi ayatun beyinatun. Makam İbrahim ondan bedeldir, tamam mı? Orada apaçık işaretler vardır demek, işaretler. Yani ibadet yapma yerlerinin işaretleri. İşte Safa Tepesi, Merve Tepesi, Kabe, Arafat, Mina, Müzdelife. Ondan bedel İbrahim'in makamı. Tamam mı? Peki. Evet.
Bir duyuru yapabilir miyim?
Peki, buyurun. Mekke'ye gidene kadar böyle yapıyoruz. Mekke'ye gittiğimiz zaman tabi otellerimize gidiyoruz, eşyalarımızı indiriyoruz, belki birazcık dinleniyoruz. Ondan sonra Kabe'ye gidiyoruz. Kabe'ye gittiğimiz zaman artık muradımızın hasıl olma noktasına gelmiş oluyor. Kabe'yi görür görmez artık lebbeyki bırakıyoruz. O sıra Kabe'yi gördüğümüz an dua yaparak Cenab-ı Hak'tan isteklerimizi o sıra sıralıyoruz.
Selamlama
var mı? İşte şey, gördüğün zaman selamlama değil. O şey yaparsınız. Dua yapacaksınız. Başka bir şey. Cenab-ı Hak'tan isteyeceksiniz orada. Ondan sonra niyet ediyoruz. Umre tavafı yapmaya. Yani içimizden zaten. Yalnız buralarda bir diğer niyetlerden tek farkı şudur. Hac ve umrenin. Ya Rabbi onu bana kolaylaştır ve benden kabul et deriz. Kolaylaştır demenin sebebi işte gördüğünüz gibi yani alışık olmadığınız bir ibadet tarzı bu. Namaz günde 5 vakit kılınıyor. Ömrümüzde bir kere kılınsa ciddi sıkıntılar çekeriz. Acaba şurası ne, burası ne? Ama günde 5 vakit kıldığımız için artık vücut ona iyice alışıyor. Ama bu umre, hac böyle sürekli yapılan bir ibadet değil ki. Şartları da farklı. Ta buradan başlıyorsunuz, gidiyorsunuz işte yol boyunca. İster istemez şeytan da insanı şey yapıyor. Yani ister istemez etkiliyor. Yani siz doğru bir şey yapın da şeytan önünüze geçmesin. Olacak şey değil. Eğer aklınıza böyle bir kötü bir şey gelmiyorsa anlayın ki sapıtmışsınız. Onu şaka söylemiyorum, onu ciddi söylüyorum yani. Niye? Çünkü şeytan doğru yolun üstünde oturur. Yani siz hayatınıza bakın, doğru bir şey yapmaya karar verin de insan ve cin şeytanları size engel olmasın. Mümkün değil. İmkansız yani. İmkansız. Bu da Allah'ın koyduğu bir kanun. Onları aşacaksın ki imtihanı kazanırsın. Dolayısıyla aklınıza bir takım şeyler tabii ki gelecek. İmtihan alacaksınız. Başka zaman hiç olmayan şeyler olur. İşte siz namazınızı hatırlayın. Namazdan önce hiç aklınıza gelmeyen şey namazda durduğunuz zaman gelir. Tabii ki gelecek. Çünkü doğru bir şey yapıyoruz. Ama bir müddet sonra şeytan size bakar ki bu adam adam olmayacak. Yavaş yavaş. Biraz zayıflar yani onun şeyi. Ama azıcık umut beslerse, yani onun sizin zihninize koyduğu o vesveseyle birazcık ilgilenirseniz artar. Bu şeye benzer. Mesela bir otobanda gidiyorsunuz. Bir hız sınırı var. Orada arabanın iki tane otomobil hız sınırının altına düşecek olsa arkasında otomobiller yığılır iki dakikada, değil mi? Burada da siz zihninize gelen o şeytan vesvesesiyle birazcık ilgilenecek olsanız arkası vesvese dolar. Onun için şeytan vesvesesine karşı çok affedersiniz şöyle deyin. İç yürür kervan yürür. Sen ne dırlarsan dırla diyeceksiniz. Çünkü başka şekilde onu hafifletmenin, atmanın bir yolu yoktur. Evet, buyurun.
Hocam, Mescid-i Haram'a kim girerse emin olur diyor ya hocam. Orada emin olunan şeyler nedir acaba? Yani vesvese de bunun içinde midir?
Hayır. Ben daha soruyu anlamadım ki. وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ آمِنَا diyor ya. Ha, Mescid-i Haram dedin. Ben de vesile diye duydum da. Tamam. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا o şey güvenliğidir. Can ve mal güvenliği meselesidir. Yoksa o şeytandan uzak olma meselesi değil. Çünkü Allah-u Teala şeytana ruhsat verdiği için o şey yapar.
Vahiy gelirken bile hocam ya. Şöyle melek koruyarak geliyor yani.
Tabii. Yani şey yok. Oradan güven yok. Yani şeytandan güvende olma diye bir şey yok. İstersen şey bitireyim, ondan sonra sorularınızı alacağım. Evet, şimdi Kabe-i Şerif'i zaten hep beraber gideceğiz. Şeyden başlıyoruz. Hacı-Cevdet'in olduğu yerden, o tavafın başlangıç işaretidir. Oradan Kabe'yi solumuza alarak dönüyoruz. Dönerken işte birinci tekrar Hacı-Cevdet'i selamlayarak, yani Bismillahirrahmanirrahim diye niyetten sonra başlıyoruz. Tabii eğer öpme mümkünse ya da elimizi sürmek mümkünse süreriz. Yoksa Kabe-i Şerif'i, Hacer-i Resmet'i öpmek diye bir ibadet yok. Bazıları böyle illa öpeceğim diye şey yapıyor. Ha, yanınızda bir fotoğrafçı var, sizin fotoğrafınızı çekebiliyorsa, Türkiye'de ona buna övünmek için çektiriyorsanız olur. Bak ben bunu yaptım, hiç kimse yapamadı, ben başardım demek istiyorsanız olur. Ama sevap kazanayım derseniz, orada şey yapayım diye zorladığın zaman sevap değil, günah kazanırsın. Çünkü bir sürü insana eziyet verirsin. Oraya yanaşabiliyorsanız tamam, yanaşamıyorsanız uzaktan Bismillahirrahmanirrahim dersiniz. Ondan sonra Kabe-i Şerif'i solunuza alır, gidersiniz. Şimdi dua yapmada da dua nedir? Kişinin Allah'a isteğini sunmasıdır. Orada göreceksiniz koro halinde dua yapanlar vardır. Şimdi ben bir keresinde önümde iki tane Mısırlı kadın gidiyordu. Belli ki anne kız. Kızı yüksek sesle dua ediyor. Annesi de onu tekrarlıyor. Kızı diyor ki Allahümme ecirni minennar. Annesi de diyor ki Allahümme edhilni minnar. Kızı ya Rabbi beni ateşten kurtar diye dua ediyor. Annesi de ya Rabbi beni ateşe sok diye dua ediyor. Şimdi ecirni etkini tam duyamıyor demek ki kadın, benzetiyor. Düşünmüyor hiç. Arap bilir ne demek olduğunu ama düşünmediği için ya Rabbi beni ateşe sok diyor. Şimdi orada böyle bakarsınız ki birisi geliyor koro halinde, önce birisi bir cümle okuyor, arkadan herkes tekrarlıyor. Böyle dua olur mu? Bu sadece müzik zevkinizi belki giderebilir. Ama dua olmaz. Bu dua olmaz. Dua olması için kendi içinizden, için için yalvaracaksınız ve kendi başınıza yalvaracaksınız. Ya burada ne okuyacaktım? Birinci safta neydi? Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen tek bir dua vardır. Yok, Kabe'yi tavaf ederken. O Hacer Mesbet'ten önceki köşe, Yemen tarafını gösterdiği için ona Rükn-i Yemani derler. Sadece Peygamberimiz orada geçerken Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar ve edhinil cennete ma'al ebrar ya aziz ya gaffer ya rabbel alemin. Bu duayı yapmış. Siz bu duanın Türkçesini yapın.
Dualar ne biliyorsunuz?
Çok güzel bir dua tabii. Yani bildiğimiz sadece o. Onun dışındakiler, onun dışındakiler insanlar illa dua dua dediği için birileri yazmış. Şunu okuyun, bunu okuyun diye olur. Olmaz değil. Ama onu da içselleştiriyorsan olur tabii. Çok güzel dualar var. Türkçe anlamıyla okuyabilirsiniz. Ama birinci şartta şunu okuyacaktım kaldı. Böyle bir olay yok. İsterseniz Cenab-ı Hak'tan çok önemli bir isteğiniz vardır. 7 şart boyunca sadece onu isteyin. Olur. Olur yani. Olmaz değil. Şimdi 7. şart, yani 7. dönüşte bu şey tavafımız tamamlanıyor. Ondan sonra 2 rekat namaz kılıyoruz. O namazı nerede kılıyoruz? Makam-ı İbrahim neresi?
Her yer.
Makam-ı İbrahim her yeri değil. Makam-ı İbrahim dediğimiz Arafat, Mina, Müzdelife, Safa, Merve, her taraf. Orayı musalla edin de orada dua edin manasındadır. O da hacca gidenlerle ilgilidir. Şimdi وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُسَلَّ ayet-i kerimesini yanlış anlamlandırarak makam-ı İbrahim'i namazgah edinin diye mana veriyorlar. Eğer Allah'ın emri buysa her hacının orada namaz kılması farz olur değil mi hocam? Farz olur. Ya ben faziletlidir. Faziletli diyorsan bu ayete dayanma o zaman. Başka bir şey. Nereden de çıkarıyorsun faziletini? Onun için siz o 2 rekatı haremde değil, gidin Türkiye'de kılın. Bazen bana telefonda sorarlar, hocam ne var? Ya tavaftan sonra 2 rekat namaz kılınması gerekiyormuş, ben unutmuşum. Şimdi arkadaşlar söyledi. Ne yapayım? Bak 2 rekat namaz kılıyorum. Bak 2 rekat kıl diyorum. O kadar.
Nerede kılarsın?
Ha. Tabii esas olan onun arkasından kılmaktır. 2 rekat kılarsınız. Ondan sonra geçersiniz. Safa ile Merve arasında sa'y etmeye. Efendim Safa ile Merve arasında Hacer annemiz işte şöyle yapmış da ya onun öyle bir şey. Onlar milleti ağlatmaya yarar. Ben de ağlatamadığım için size tavsiye, ben dinlerken yanınızda biber bulundurun, gözlerinize şöyle şey yapın. Hafifse sorma sap görenler ağlıyor desinler yani.
Soğan da oraya alınıyor.
Yok yok, su kokar. Kokar. Olmaz. Şimdi çünkü o erina menasikene ayet-i kerimesinin gereği hac ibadetinin yapıldığı yerlerden birisi de Safa ve Merve'dir. Evet, şeyden Safa tepesinden başlıyoruz Merve'ye kadar. Orada da içimizden gelen duaları yapıyoruz. Ama Safa tepesine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye doğru dönüp dua yaparak başlamış. Merve tepesine gittiği zaman da Kabe'ye doğru dönmüş, dua etmiş. Bunları yapmamız sünnet olur, güzel olur. İkisi arasında gidip gelirken hangi duaları okuyacağız? Aynen Kabe'nin etrafında tavaf ederken okunan dualar gibi. Ha, oradaki duaların Türkçesini içselleştirebilirseniz, güzel dualar var, çok güzel dualar var da benim söylemem şunlar, illa bunu okuyacağım demeyin yani. Az önce söylediğim gibi çok önemli bir isteğiniz vardır Cenab-ı Hak'tan. 7 şavuk boyunca onu isteyebilirsiniz. Evet. Şimdi Safa ile Merve arasında gidip gelmeden, hem Safa ile Merve arasında hem Kabe'yi tavaf ederken konuşmanın bir günahı yok. Ama o fırsatı konuşmayla değil, ibadetle değerlendirmek lazım. Bak, Türkiye'den onun için kalkmış gelmişiz. Bu kadar zaman ayırmışız. Yapacağımız asıl yer oraya, orayı da konuşmayla geçirirsek o zaman bu gerçekten pek akıllıca bir davranış olmaz. Şimdi Safa'dan Merve tepesine gittiğimiz zaman bir, Merve'den Safa'ya geldiğimiz zaman iki, gittiğimiz zaman üç, geldiğimiz zaman dört, gidiş beş, geliş altı, gidiş yedi. Safa'da bekletip başlattığımız say Merve'de bitiyor. Bittiği zaman tıpkı namazın son oturuşunda Ettehiyyatü ve Salli Barik dualarını okumuş gibi oluruz. Ondan sonra ne yaparız biz namazda? Selam veririz. Peki ihramın selamı ne? Tıraş. Hanımlar dipten böyle sıfıra vurduracaklar. Öyle değil tabii. Saçlar ucundan şöyle bir parmak boğumu kadar alıyorsunuz. Erkeklerde diplom olursa daha güzel yani. Şeyde sıfıra vurdurmak daha iyi. Ama yine kısalttırılabilir. Yani bir parmak boğumu kadar. Zaten oralarda berberlerde vardır. Kısalttırabilirsiniz. Bir, kendiniz de tıraş edebilirsiniz. Birbiriniz de tıraş edebilirsiniz. Şimdi o zamana kadar saç tıraşı yasak. İhrama giren insanlar için. Yani vücut tıraşı yasak. Kıl koparma tıraş sayılmaz ama yine yapmamanız daha iyi olur. Ya onlar yasak olan tıraştır. Kendiliğinden düşene tıraş diyor musunuz? Birisi saçınızı yolsa ona tıraş der misiniz?
Aslında da çekmeyin.
Neyse şimdi bir dakika sorular alacağım. Şimdi şeyden sonra tıraşı oldunuz mu iş bitmiş oluyor. İhramdan çıkmış sayılıyorsunuz. Yani tıpkı namazda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra orada bekleyen çayınızı içebilirsiniz. Yani ihramdan çıkmış oluyorsunuz. Artık ibadet tamamlanmış oluyor. Allah kabul etsin diyoruz. Buyurun.
Hocam, bu Safa ile Merve arasında bir iş arasındaki yapılan Merve'le midir yoksa nedir o olmuş?
O tabii o doğru iyi iş yaptın.
Tavafta da var ya hocam.
Bu iki ışık arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha hızlı gitmiş. Sa'i dediğimiz şey işte. Orada iki ışık arasında biraz daha hızlı hareket etmiş. O da sünnettir.
Hocam o bayanlar için
geçiyor. Yok erkekler için. Bayanlar için.
Tavafta var ya hocam.
Tavafta ilk üç şeye ızdıba deniyor. Orada hızlı hareket etme, böyle şey, çalımlı gitmeye remel deniyor. Öbür tarafında şey, hervele deniyor. Evet.
Hocam, tavafta çorap giyilmez dediniz de, tavaf çorabı da attılar gelirken.
Nafile için.
Onları giymenin bir sakıncası var mı?
Yani eğer ayaktaki o şeyleri kapatmıyorsan, o kapatıyorsa onu şeyde daha sonra kendi başınıza normal tavaf. Yani diğer tavaflarda giyersiniz. Tamam mı?
Seccaden işte var.
Diğer tavaflarda giyersiniz. Yani ilk tavafta değil de o farz olan tavafta değil de diğer tavaflarda giyersiniz.
Hocam, buyurun. İhramdayken bir tavaf yaptık, saç kestik, sonra ihramdan çıkmadan bir tavafta yapılıyor mu?
İhramdan çıkmadan diye bir şey yok. Say yapıp da tıraş oldu mu ihramdan çıkmış oluyoruz. O elbise istersen Türkiye'ye kadar git. Yani o elbise ihram değil. İhram bitmiş oluyor, tamam mı? Yani tıraş olduğun zaman ihramdan çıkmış oluyoruz.
Bir tavaf mı yapılacak?
Bir tavaf. Evet.
Hocam, bir umre mi yapılır yoksa tekrar mikada gidip elinebilir mi bunun için?
Evet, şimdi umre buradan gidip yaptığımızdır. Onun dışında git gel umresi yok. Onu millet nasıl, nereden çıkmış bir alışkanlık. Bunun bir tek örneği Ayşe validemizde vardır. veda haccında Ayşe validemiz adet olduğu için umresini yapamamış. Sonra umre yapamadığından dolayı üzülmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakmış ki çadırda ağlıyor. Arafat'tan indikten sonra üçüncü günün bayramı. Niye ağlıyorsun? Diyor şimdi sen öbür işledin. Bir hac bir umre yaptı. O da şimdi bana karşı ömre çekiyor. Ben sadece hac ile gidiyorum. Yeğeni Abdurrahman'ı çağırıyor. Götür diyor teyzeni Tenim'e götür diyor. Orada ihrama gidiyor. Gelip bir umre yapıyor. O kadar. Başka tek örneği budur. Ama insanlar bakarsınız ki Allah yarışıyor. Benim şu kadar umrem var. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Asıl umre buradan gidip yaptığınızdır. Onun dışında yapacaksanız gidin Kabe'yi şerifte okuyun, oturun Kur'an-ı Kerim okuyun, Kur'an anlamaya çalışın. Gidin Kabe'yi şerifte tavaf edin. Gidin namaz kılın. Gidin başka dualar yapın. Bilginizi geliştirin.
Hocam o kadınların şeyinden ilgili kısmı bir tekrar belki öyle bir şey olanlar varsa.
Adet.
Evet. Şu anda o dönem kısa bir dönem. Belki onunla ilgili şey olabilir.
Evet. Ne yapalım? Tamam. Şimdi o şey de adetli kadının Kabe-i Şerif'i tavaf etmemesi gerektiğini mezhepler söylerdir. Ve derler ki işte namaz tavaf namaz gibidir derler. Fakat mezheplerin tamamı adetli bir kadının tavaf etmesi halinde tavafın geçerli olduğunu kabul ederler. Derler ki işte tavafı geçerlidir de işte bir deve kessin derler. Şimdi tavafı geçerlidir kısmı tamam. Eğer tavafı namaza benzetiyorsanız abdestsiz namaz kılan bir kişi bir sürü deve kesse namaz olur mu? Olmaz. Daha nasıl namaza benzetiyorsunuz siz bunu? Madem olur diyorsunuz, arkasından bir deve kestin diyorsunuz da bunun delili ne? Hiçbir delili yoktur. Yani bunu çok açık ve net söyleyeyim. Ayşe validemizin bir tek Ayşe validemiz örnek olarak gösteriliyor. Halbuki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın karısı işte yarın umre ihrama gireceğimiz yerde doğum yapmıştır veda haccına giderken. Doğum yapan kadın da doğusadır değil mi? Yani adetli kadın da aynıdır. Ona hiçbir şey söylediğine dair bir ifade yok. Hocam nasılsınız? Peki 150 bine yakın şey vardı. Bu kadınların içinde bir tane mi adetli vardı yani? Niye? Eğer bu çok mühim bir olay olsaydı Resulullah ilan ederdi herkes. O zaman burada şu kalıyor, çok büyük bir ihtimalle şimdi bazı hanımlarda adet kanaması fazla olur. Yani tutamayabilir. O günün şartları da, o günün imkanları da bu iş için elverişli olmayabilir. Ondan dolayı mescide sokmamış olabilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemiz. Aksi takdirde bu mezheplerin hepsi evet, tavaf etsin olur ama bir kurban kessin diyemezlerdi. Bunu kimse söyleyemezdi. Bu sebeple yani adetli olan hanımlar için de Kabe'yi tavafı yasaklayan herhangi bir hüküm yoktur. Şimdi namaz gibiyse Kabe'yi tavaf, o zaman niye konuşturuyorlar insanları? Tamam mı? Yani bu yanlışlar var. Buyurun.
Hocam tavafı başladı. Abdestiniz bozuldu.
Tavaf abdesti başladınız, abdestiniz bozuldu. Abdestini tavaf almak istiyorsun, gidersin. Orada abdest alma yerleri var. Abdest alırsın, gelin kaldığın yerine devam edersin.
Hocam
umre boyunca omzunuzda çanta taşıyabilir misin?
içinde para olmak şartıyla taşıyabilirsin. Yoksa boş çantayı niye taşıyacaksın?
Selamlamayı sadece ilk şartta yapacağız. Her şartın başından
içinde yapacağız. Selamlamayı her şartta Hacer Resmed'in karşısına geldiğimiz zaman selam diyoruz. Evet. Şöyle. Öyle olmazsa sen neyle meşgul olacaksın kardeşim? Siz de onu yapacaksınız ki ilim devam etsin.
Yok zaten hocam. Hayızla ilgili hadisede hocam. Hepsi sıkıntılı hocam. Hepsi.
Bak şimdi hadis konusunda Harun Hoca uzmandır. Diyor ki hayızla ilgili hadislerin tamamı sıkıntı.
Zamanla ilgili otel şeyi var. Salonla ilgili. Merhum koydular bize.
Evet, salonla ilgili sıkıntı varmış. Sabah saat 11'e kadar burayı boşaltmamız gerekiyor.
Hocam şey...
Ya ben size demiyorum. Bunlar Süleymaniye Vakfı'nı sevmiyorlar diye. Bak, o şey demiyorum. Bak o şeyde Hendek'te bırakmadılar ki konuşalım değil mi? Anlattılar oradan geldiğimizi. Saç kesmek için ihramdan çıkmış biri mi kesmesi lazım diyor. Hepiniz ihramdasınız, ne yapacaksınız? Elinize bir pankart alırsınız, ihramdan çıkmış biri aranıyor diye. Odur. Ya kardeşim, namazı kıldın. Tahiyyatı okudun, salli barik okudun. Selam vereceksin. Namazı bitirmiş biri gel benim yerime selam ver. Öyle mi diyorsun? Yani o ana kadar yasak olan saç kesimi o anda vacip oluyor. Tabii sen keseceksin kim kesin. Ha başkası keserse o da olur. Bir sakıncası yok.
Hayır yani yasak sanki yani.
Yasak yok o anda bitmiş oluyor yasak. Daha kesme zamanı buyurun.
Hocam ilk sorum çocuğun umresi nasıl olur?
Çocuğun umresi annesi gibi olur.
Yani bir niyet veren bir şey olur mu? Kitapta okudum Ali Rıza Hoca'nın kitabında da dikkatimi çekti, size sormak istedim.
Ya tabii çocuk öğrenecek. Tabii ki ona da niyet ettireceksin. Öğrensin. Öğrenmek için çocuk.
Yani onunla tavaf etmek.
Tabii aynen sizin gibi olacak. Çocuk bir çocuğa namaz kıldırdığınız zaman nasıl kıldırıyorsanız umreyi de aynı şekilde yaptıracaksınız.
Ama sorun mu değil hocam?
Ya hayır, zaten sorun olmadığını herkes biliyor.
Buraya gelmişken dedi böyle bir şey.
Hocam bayanların yüzük takı vesaire gibi bir şeyler takması olur mu ya da olmamalı mı?
Tamamen kendine kalmış. İster takar ister takmaz.
Sorun değil.
Yani bayanlar takı taksa olur mu diyor. Bayan dediğin takı takar kardeşim. Yani bir gün bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın elinde bir mektup uzatıyor. Peygamberimiz diyor bu kimin eli diyor. Diyor kadın eli böyle mi olur diyor. Olsun. Kadın eli olsaydı boyalı olurdu diyor. Evet. Bu taraf bitti mi? Ha, buyurun.
Hocam nafile umre mi diyeyim? Burada şunları sırayla yapmamız yine gerekiyor mu? Önce Kabe'yi tavaf sonra Sefa Merve. Yani yoksa işte
yok, Kabe'yi tavaf şeyde, edip bıraktın. Sefa Merve sadece umrede. Umre bitti mi? Tavaf, o kadar.
Tavaf
ve arkasından iki rekat namaz.
Başka bir şey yok.
Hocam dediniz ki Safa Merve arasında Hazreti Hacer annemizle ilgili söylenen hikayede bir yani netlik yokmuş gibi bir şey anladım da ben sizin konuşmanızdan...
Yokmuş gibi değil, yok.
Yok yani öyle bir şey.
Hayır gitmiş olabilir ama ondan dolayı biz o ibadeti yapmıyoruz. Yani ibadetler falan şöyle yaptı diye yapılmaz. Allah emretti diye yapılır, tamam mı?
Hocam, ihrama, yani o kıyafete, o telimizde girse, yani şey, Zülhul Eyle'ye varmadan.
Ya ihrama girmek demek, o elbiseyi yani giymek elbiseyi demek değil. Kardeşim, elbise istersen Türkiye'de giy. Tamam. Senin keyfine bak. İhram o ihrama girmek değil ki. İhram niyet etmek ve telbiye getirmektir. O kadar. Sen orada hiç elbiseni çıkarmadan da niyet edip terbiye geçsin, ihrama girmiş olursun.
Yani orada başlayacak yasaklar yani. Buradaki
yasaklar orada başlayacak.
İhramı burada giysin.
Giyebilirsin tabii.
Biz burada giyeceğiz. Yarın bitiriyoruz bu işi. Herhalde değil mi?
Allah nasip ederse yarın biter. Tabii. Yarın biter vazife. Buyurun.
Allah Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'in makamını musalla ediyor. Şimdi o makam İbrahim, bu Kabe'nin dış cephesiyle mi sınırlı olacak?
Evet, makam-ı İbrahim'i musalla edenin sözü
ve oradaki duanın,
evet, onu soruyor Mustafa Bey. Evet. Ona minute.
Var mı?
Yok kardeşim, ona minute. Ben tam İngilizcenin tam aslını söylüyorum. Sizin gibi değil. Şimdi demek herkes benim susmamı bekliyormuş. Şimdi Mustafa Bey diyor ki ayet-i kerimede Allah-u Teala وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِمَ مُسَلَّى diyor. İbrahim'in makamını musalla yapın emri veriyor. Bu neresidir diye soruyor. Bu makam kelimesi Arapçada çoğulu olmayan bir kelimedir. Tekil manasına da kullanılır, çoğul manasına da kullanılır. İbrahim'in durduğu yerler manasına gelir. İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet için durduğu yerler,
orada bir cam konusu falan yapılmış
mı? Arafat, yok orası değil. Orası değil. İşte o makam İbrahim dedikleri yer hariç
her yer. Her yer mi?
Yani orada da durmuş olur elbette yani. Ama yani Kabe'yi tavaf etmiş, Safa Merve arasında sa'y etmiş, Arafat'ta vakfe yapmış, bina müzede, bunların tamamı. Evet, bunlar tamam makam İbrahim. Evet.
Hocam dua da güzel.
O dua hac yapanlarla ilgili. İşte biz de umre yapan olarak iki yerde yapıyoruz. Onların ikisi de makam İbrahim'dir. Evet. Söyle bakalım. Valla o ısmarlayan adamlar var zannettikleri için ısmarlamışlardır. Dersiniz ki kalmamıştı. Olsa dükkan sizin. Yani size mi esir giyeceğiz kardeşim? Yok. Yani bir tane anneye babaya siz dua edeceksiniz. Annenize, babanıza, geçmişlerinize, evlatlarınıza orada dua edeceksiniz. Yapacağınız olur. Başka bir şey. Evet.
Diğer muhabbet ne yapıyor?
Evet. Fihi ayatun beyinatun. Evet. Peki sen Arapça biliyorsun, sana anlatayım bak. Şimdi fihi ayatun beyinatun. Makam İbrahim ondan bedeldir, tamam mı? Orada apaçık işaretler vardır demek. İşaretler. Yani ibadet yapma yerlerinin işaretleri. İşte Safa Tepesi, Merve Tepesi, Kabe, Arafat, Mina, Müzdelife. Ondan bedel İbrahim'in makamı. Tamam mı?